sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası Hafiye'dir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 İsvan 1402, Hicri Kameri 20 Şaban 1445 ve Miladi Takvim'de 1 Mart 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile Filistin gelişmeleri etrafında yapılan röportaj, dünyada su krizi endişeler ve umutlar ve İsrail Matiz Stajı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da seçimler coşku ve huzur içinde yapılıyor. Bu seçimdeki halkın varlığı önceki dönemlere göre daha görkemli. İslam İnkılabı rehberi İran milletine seçimlerle ilgili tavsiyesinde hayır iş yapmada istihareye gerek yoktur ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı reisi seçimleri İslami nizamın onurlarından biri şeklinde nitelendirerek halkın oyunun belirleyici olduğunu söyledi. Ve Muhsin Ejre'yi halkın maksimum varlığı her alanda olumlu durumlara vesile olacaktır dedi. Şimdi haberler. İran'da 12. dönem İslami Şura ve 6. dönem Hubregan Bilgeler Meclisi seçimleri bu sabahtan itibaren bu ülke halkının coşkulu ve bilinçli varlığıyla tam güvenlik içinde yapılıyor. Çeşitli sandık merkezine giderek gözlemlerini aktaran İran Pres Haber Ajansı'nın muhabirine göre sandıklardaki geniş insan varlığı muhteşem bir örnek teşkil ediyor. İslami İran'ın farklı kesimleri ellerinde kimlik belgeleriyle bu sabahtan itibaren sandık başına giderek tüm slogan ve bahanelere rağmen, tüm zorluklara ve eksikliklere rağmen güçlü ve gururlu bir İran inşa etme yolundaki duruşlarını gösterdiler. İran genelinde İslami Şura Meclisi'nin 12. dönem ve Bilgeler Meclisi'nin 6. dönem seçimleri bugün Tahran saatiyle sabah 8'de başladı. Oylama 10 saat sürüyor ve bu süre gerekli görmesi halinde valiliklerce uzatılacak. Bugünkü seçimde 61.172.298 kişi oy kullanma hakkına sahip. Ülke Seçim Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İslami Şura Meclisi seçimlerinin 12. döneminde %12'si kadın, %88'i erkek olmak üzere yaklaşık 15 bin kişinin yarışması onaylanırken Bilgeler Meclisi'nde de 144 kişinin yarışması onaylandı. Ülkenin seçim merkezi başkanı tüm illerden alınan istatistiklere göre geçmiş dönemlere göre sandıklarda daha görkemli bir varlığa tanıklık ettiklerini belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Muhammed Haki Şahçerahi, seçimin bu aşaması yeni yasayla oluşturuldu ve tüm kurumların işbirliği ve halkın rolüyle devam ediyor dedi. Şahçerahi ayrıca şunları kaydetti. 59 bin sandıkta seçimlerin uygulanmasına ve izlenmesine yaklaşık 1 milyon kişi katılıyor. Tüm illerde gelen istatistiklere göre, önceki dönemlere göre soğuğa ve bazı hava sorunlarına rağmen halk sandık başında daha fazla varlık gösterdi. Şahçerahi oylama sonunda güçlü ve geniş bir katılım göreceğimizi umduğunu ifade ederek medyanın seçimlere yönetici yetkilileri davet etme ve yardım etme rolünü takdir etti. İslam İnkılabı rehberi bu sabah sandık başında oyunu kullanmadan önce İran halkına ve seçimlere katılmaktan çekinenlere yönelik son tavsiyesini şöyle ifade etti. Hayır işlerde istihareye gerek yoktur. Muhabirimizin verdiği habere göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei 1 Mart 1402 Cuma'sı bu oy verme işleminin başlamasının ilk dakikalarında yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Aziz milletimiz şunu bilmelidir ki bugün dünyada hem bireyler hem de politikacılar, prestijli ulusal ve siyasi mevkilere sahip birçok insanın gözü İran'ın ve sizlerin üzerinizdedir. İslam İnkılabı rehberi sözlerine şunları ekledi. Dünya bu seçimde ne yapacağınızı, seçiminizin sonucunun ne olacağını görmek istiyor. Hem dostlarımız, hem İran milletiyle ilgilenen insanlar, hem de kötü niyetli kişiler, gözler her taraftan ülkemizin ve aziz milletimizin meselelerini gözetliyor. Bu konuya dikkat edin, dostlarınızı sevindirin, düşmanlarınızı ümitsizliğe ve hayal kırıklığına uğratın. İslam İnkılabı rehberi ayrıca iki önemli tavsiyede bulundu. Aziz milletimize ilk tavsiyem Kur'an-ı Kerim'in bize iyiliklerde yarışmamızı ve diğerlerinden üstün olmamızı buyurmasıdır. Daha önceki seçimlerde de belirtmiştim, bugün de vurguluyorum ki bu fırsatı bir an önce değerlendirin, bir an önce sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. İkinci tavsiye ise o seçim bölgesi için gerektiği kadar oy kullanılmasıdır. Mesela Tahran'da Hobregan Bilgeler Meclisi'ne oy vermek için 16 kişiye ihtiyacımız var. 16 kişiye oy vermemiz gerek, daha az değil. Veya Tahran'da İslami Şura Meclisi seçimleri için 30 kişiye oy vermemiz gerek, daha azına değil. Bu benim güçlü tavsiyemdir. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i seçimleri İslami nizamın onurlarından biri şeklinde nitelendirerek halkın oyunun belirleyici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Reis'i İçişleri Bakanlığı'nda ülkenin seçim merkezlerinin çeşitli bölümlerini ziyaret ederek İslami Şura ve Hobregan Bilgeler Meclisi seçimlerinde kendi oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı oylamanın ardından seçimin İslam devriminin kutsal olaylarından biri olduğunu belirterek halkın oyu belirleyicidir. Ülkenin her yeri halkın oylarıyla belirlenmektedir. Bu da İslami nizamın onurlarından biridir açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi rahmetli İmam Hümeyni'nin esas milletin oyudur dediği ilk günden bugüne kadar aynı şekilde her zaman esas milletin oyu olduğunu sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Reis ayrıca bu seçimin ulusal bir kutlama olduğunu, ulusal birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca halkın oyunu belirleyici olarak nitelendirerek ülkenin her yerinde halkın oyuyla karar verilmesini İslami nizamın onurlarından biri olarak saydı. İran Yargı Erki Başkanı seçimlerde halkın maksimum katılımını vurgulayarak şunları söyledi. İçişleri Bakanlığı Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi, denetleyici kurumlar ve yargı erki başta olmak üzere tüm yetkililer hem halkın huzuru ve seçimlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi hem de halkın oy vermesini kolaylaştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Hucetul İslam Gulam Hüseyin Muhsin Ejri bugün oyunu kullandıktan sonra şunları söyledi. Halkın oy sandıkları başındaki coşkulu ve maksimum katılımı ve onlara göre yasama, yasaların uygulanmasını denetleme ve hükümet kabinesine güven vermek için oy kullanma yetkisine sahip kişilerin seçilmesi, siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal ve kültürel olmak üzere çeşitli alan ve boyutlarda olumlu ve istenilen etkileri olacaktır. Yargı Erkeği Başkanı şunları kaydetti. Kuşkusuz bugünkü seçimlere halkın coşkulu ve maksimum katılımı ülkenin prestijini artırmanın yanı sıra İslami İran dostlarının mutluluk ve neşesini artırmanın yanı sıra düşmanlar ve şeytanlar açısından da daha fazla umutsuzluğa ve hayal kırıklığına neden olacaktır. Seçim ihlallerinin ve suçlarının önlenmesi, seçim güvenliğinin artırılması amacıyla alınan tedbirlere değinen Muhsin Ejdehi şunları söyledi. Yargı erkeği aylar önce ilgili kurum yetkililerinin üyeleriyle birlikte seçim ihlallerini ve suçlarını önleme merkezi kurmuş ve burada seçimlerin güvenliğinin ve sağlığının artırılması için gerekli tedbirler alınmıştır. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Levizan Ulu Camii'nde oyunu kullandı. Muhammed İslami bu sabah Levizan Ulu Camii'ndeki oy verme noktasına giderken sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere hitaben şunları söyledi. Düşmanlar İran halkının sandık başındaki tutkulu varlığını kabullenemiyor ve amaçları İslami İran halkının yıllar önce ülkedeki yağmacıların ellerini kestiğini belirterek şöyle konuştu. Düşmanın amacı halkın iktidardan ayrılmasıyla bir kez daha yağmalamak olup bu nedenle seçimlerde karalama yaparak sorunları büyütmeye çalışmaktır. Bütün ülkelerin zayıf noktaları var ama düşmanlar İran'da bu konuları ön plana çıkararak ve halkı hayal kırıklığına uğratmak için birçok propaganda yaparak kamuoyunun aklını yok etmeye çalışıyorlar. İslami sözlerine şunları ekledi. Düşman, halkın seçimlere katılımının etkisizliğini lanse etmeye çalışıyor. Oysa bu konu büyük bir yalan olarak kabul ediliyor ve ülke için yarattıkları tüm iniş çıkış ve çalkantılarla millet ülkenin olağanüstü gidişatını görüyor ve anlıyor. Tahran Cuma namazı hatibi, birliğine sahip bir milletin, kararlılığın, iradenin, umudun ve idealizmin simgesi olduğunu, bu birliğin akılcılık ve ahlaktan doğan anlayış, diyalog, etkileşim ve hukuka göre hareket etmenin bir sonucu olduğunu kaydetti. Arsaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hucetul İslam Muhammed Hasan Ebu Turabi Fer, Tahran'da Cuma namazı hutbesinde Milli Birlik ve İslami İnsicam'ın milli iktidarın temelleri sağlamlaştırma ve tehditleri fırsata çevirme konusunda iki kesin strateji olduğunu belirterek şunları kaydetti. Birliğine sahip bir millet, kararlılığın, iradenin, umudun ve idealizmin simgesidir. Bu vahdet, akılcılık ve ahlaktan doğan anlayış, diyalog, etkileşim ve hukuka göre hareket etmenin sonucudur. Tahran geçici Cuma Hatibi sözlerine şöyle devam etti. Aksi takdirde fikir ayrılıkları körüklenip toplumsal fay hatları aktif hale getirilirse, siyasi ve toplumsal gerginliklere zemin oluşturulursa, milli birlik ve İslami insicam tehdit altına girecektir. İşte bu yüzden İslam'ın sosyal öğretilerinde toplumun birlik ve beraberliğine her şeyden daha fazla önem verilmiştir. Ebu Turabi Ferd ayrıca şunları kaydetti. Millet iradesinden doğan ve hukuki temellere dayanan yönetimde, vatandaşların ülke yönetiminde yakın ve iç içe olması, siyasi kurum ve sistemlerin oluşması, dini demokrasinin ve ulusal otoritenin en önemli dayanakları arasındadır. İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Fatih Minyun şehitleri hem Allah'a muhacir hem de Allah yolunda mücahit olan öncülerden olduğunu söyledi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre General İsmail Kaani, Filistin direniş gruplarının Siyonist rejimle son dönemdeki çatışmalarına değinerek Fatih Minyun ordusunun ünlü komutanı Şehit Ali Rıza Tefessuli ve onun yardımcısı Şehit Rıza Bahşi'nin Meşhed'de şehadetinin 9. yıl dönümü töreninde şunları söyledi. Aksa tufanı Filistinli mücahitlerin adım adım güçlenerek hem askeri, operasyonel, endüstriyel ve teknik boyutlarda hem de manevi ve dini boyutlarda büyüdüğünü, tüm bu yeteneklerini birleştirerek Siyonist düşmana karşı operasyonlara başladıklarını gösterdi. İslam Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı sözlerine şunları ekledi. Bu operasyonda dünya şaşırmış, dost ve düşman sınanmış ve Filistin meselesine ilişkin tutumlarını netleştirmek zorunda kalmıştır. Operasyon başladığında bölgedeki tüm direniş hareketleri Filistin'e destek vermeye geldi ve bugün İsrail'e 1650 kilometre uzaklıktaki Yemenlilerin füzelerinin menzilini İsrail'e kadar genişlettiğini görüyoruz. General Kani sözlerini şöyle noktaladı. Düşmanlar Hamas'ın en fazla 1,5 ay dayanabileceğini sanıyordu ama bugün direniş mücahitleri bu eşitsiz savaşın 5. ayının arifesinde ve eğer düşman cinayetlerine devam etmek istiyorsa Hamas'ın gücü ayakta durmaya ve iradesini kafirler dünyasına dayatmaya yeterlidir. 13 Aralık'ta Kerman Şehitler Mezarlığı'ndaki terör saldırısında yaralanan bir kişi daha şehitler kervanına kavuştu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Kermaneli'nin Acil Tıp Merkez Başkanı şunları söyledi. Kerman'da Şehitler Mezarlığı'nda işlenen terör cinayeti sırasında el ve ayaklarındaki kontrol ve his kaybı nedeniyle felç olan ve Şehit Bahuner Hastanesi'nde solunum cihazına bağlanan 55 yaşındaki Kerman sakini Adhere Tağizade bugün öğle vakti hayatını kaybederek şehit oldu. Muhammed Sabiri şunları kaydetti. Şu anda bu olayda yaralanan iki kişi daha Kerman'daki Şehit Bahuner ve Mihregan hastanelerinin özel bakım bölümünde gözlem altında. Böylelikle Kerman'da 13 Aralık terör cinayetinde şehit olanların sayısı 96 kişiye ulaştı. Yoksulluk ve insan hakları konusundaki Birleşmiş Milletler raportörü Tel Aviv'e yönelik küresel boykot çağrısında bulunan uluslararası toplumun İsrail'e karşı zayıf davrandığını vurguladı. Siyonist rejimin Gazze halkına uyguladığı soykırımın üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Bu dönemde 30 binden fazla Filistinli şehit oldu, 70 binden fazla kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika'nın Siyonist rejimin soykırıma verdiği destek ve kararları veto etmesi nedeniyle soykırımı durdurma veya en azından azaltma konusunda şu ana kadar etkisiz kaldı. Siyonist rejimin bir grup Gazze'li mülteciyi katletmesine yanıt olarak Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu şunları söyledi. Bu haberi duyduğumda şok oldum. Joseph Borrell X sosyal ağında bir mesaj yayınlayarak şunları yazdı. Gazze'de bir grup çaresiz insanın insani yardım beklerken öldürülmesi beni bir kez daha şok etti. Bu tür cinayetler kabul edilemez. Siyonist ordu son vahşetinde gıda yardımı taşıyan kamyonların gelmesini bekleyen Filistinlilerin oluşturduğu kuyruklara saldırarak yüzlerce insanı katletti. Amerikalı kıdemli askerler ülkelerinin Siyonist rejimi destekleme politikalarını eleştirmek ve Gazze'deki Filistinlerin öldürülmesini protesto etmek için kendini ateşe veren yurttaşları Aaron Moshel ile dayanışmak amacıyla askeri üniformalarını ateşe verdi. Ve son haberimiz. Irak El-Fetih Koalisyonu bir üyesi Washington'un bu ülkeyi IŞİD terör unsurları üzerinden güvensiz hale getirme çabalarını ortaya çıkardı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cezayir ziyareti etrafında. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ikili resmi görüşmenin yanı sıra gaz ihraç eden ülkeler başkanlarının 7. toplantısına katılmak üzere Cezayir'e gidecek. Bu ziyaretin ilk günü olan cumartesi gününde Cumhurbaşkanı Reis'i gaz ihraç eden ülke başkanları asamblesinin 7. toplantısına katılıp bir konuşma yaparak bu toplantının oturum çerçevesinde diğer katılan liderler ve üst düzey yetkililerle istişarelerde bulunacak. Cezayir'in mevkidaşı Sayın Abdülmecid Tebun ile bir araya gelip sohbet etmek, iki ülkenin üst düzey heyetlerinin ortak toplantı yapması ve çeşitli işbirliği belgelerine imzalanması, Cumhurbaşkanı Reis'inin Cezayir ziyaretinin ikinci gününün planları arasında yer alıyor. Gaz ihraç eden ülkeler forumuna üye ülke başkanlarının toplantısı 2 yılda 1 yapılıyor. Gaz ihraç eden ülkeler forumu 23 Aralık 2008'de kuruldu ve kurulmasının ilk fikri İran İslam Cumhuriyeti tarafından gündeme geldi. 2011'de Doha, 2013'te Moskova, 2015'te Tahran, 2017'de Santa Cruz, 2019'da Malabo, 2022'de Doha, son yıllarda sırasıyla gaz ihracatçısı ülke başkanlarının son 6 toplantısına ev sahipliği yaptılar. Gaz ihraç eden ülkeler forumunun 7. toplantısının enformasyon merkezine göre bu forumun üyeleri dünya gaz üretiminin %39'una, dünya gaz rezervlerinin %69'una ve dünya doğal gaz ticaretinin %40'ına sahip ülkelerdir. Bu zirvenin bir sonraki toplantısı 2027 yılında İran'ın ev sahipliğinde Tahran'da gerçekleştirilecek. Cezayir, Bolivya, Mısır, Ekvator, Genezi, İran, Libya, Nijerya, Katar, Rusya, Trinidad ve Tobago, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela ana üyeler, Angola, Azerbaycan Cumhuriyeti, Irak, Malezya, Britanya, Mozambik ve Peru ise gaz ihraç eden ülkeler forumunun gözlemci üyeleridir. İran İslam Cumhuriyeti 338 bin kilometreden fazla iç gaz tedarik ağıyla dünyanın en büyük kanıtlanmış doğal gaz rezervlerine sahip olanlardan biri olup bu alanda önde gelen ülkelerden biridir ve coğrafi konumu ve mevcut durumu ve altyapısı nedeniyle gazın doğuya ve batıya aktarılması için en uygun seçenek olabilir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin gaz ihraç eden ülkeler başkanları asamblesinin Cezayir'deki 7. toplantısında İran İslam Cumhuriyeti'nin pozisyonlarına ilişkin üyelerin kolektif çıkarlarını korumaya ve işbirliğini geliştirmeye yönelik forumun strateji ve politikaları hakkında bilgi vererek bu temiz yakıtın enerji güvenliğinin sağlanmasındaki rolü ve gaz endüstrisindeki yatırımların geliştirmesi ihtiyacını vurgulayacaktır. İran Petrol Bakanı'nın Uluslararası İlişkiler ve Ticaret İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Ahmet Esatzade, Cezayir'de düzenlenen gaz ihraç eden ülke başkanları asamblesi toplantısına Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin katılmasının önemine vurgu yaparak bu toplantı yapıcı istişareleri katılmanın ve üyelerin başta doğalgaz olmak üzere enerji alanındaki son gelişmeler ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında görüşlerinin paylaşılmasının temelini oluşturmaktadır açıklamasında bulundu. Esatzade sözlerine şunları ekledi. Gaz ihraç eden ülkeler forumu küresel gaz piyasasında önemli bir rol oynamakta. Bu açıdan uzmanlaşmış ve güçlü bir meclis olarak değerlendirilmektedir. Gaz piyasalarında arz ve talebin istikrarı ve güvenliğin sağlanması amacıyla gazı ihraç eden ülkeler forumunun oluşturulmasının temel amacı gaz üreticileri ve tüketicileri arasındaki diyaloğun etkinliğini sağlayacak bir mekanizmanın tasarlanması ve sağlanmasıdır. Küresel arenadaki baskı ve tek taraflı hareketlerin yaklaşımı göz önüne alındığında gaz ihraç eden ülkeler asamblesine üye ülkelerin ulusal çıkarlarının güvence altına alınması forum içindeki yapıcı işbirliğine ve diyaloğun güçlendirilmesine bağlıdır. Aslında gaz ihraç eden ülkeler forumunun üyeleri arasındaki iletişim ne kadar geniş olursa bu forumda o kadar etkili olur. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gaz ihracatçısı ülke başkanları toplantısının Cezayir'de yapılması, bu forumun dünyada doğalgaz üretimi, ihracatı ve fiyatlarının kontrol edilmesi, enerji güvenliğinin sağlanması ve garanti altına alınması konusundaki etkinliğini göstermektedir. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci yorumumuz ise Filistin ve Amerika'nın Holokost makinesi başlığını taşıyor. Batılılar açısından İsrail Devleti'nin kurulması Holokost'ta Yahudilere uygulanan baskının mantıksal sonucudur. Oldukça abartılı olan bu hikayenin İsrail'in varoluş felsefesiyle, uluslararası Siyonizmin ve Batılı hükümetlerin hayati çıkarlarıyla ayrılmaz bir bağlantısı vardır. Bu Batı Avrupa'nın Yahudilere uyguladığı baskının bir parçası olduğu iddia edilen bir hikayedir. Ancak Filistinlerin neden ödeme yapmak zorunda kaldığı ve kalacağı belli değil. Aslında insan hakları savunucuları, İkinci Dünya Savaşı'nda işlenen bazı suçları bu savaşta işlenen diğer cinayetlere göre abartarak Amerika'nın Japonya'ya atom bombası atması gibi Filistin topraklarını işgal etmek için de kendilerine bahane uydurdular. Ama diğer suçlara karşı asla bu tutumu benimsemediler. Örneğin Kore Savaşı başladığında en az 800 bin asker ve 1,5 milyondan fazla sivil Amerikan müdahalesiyle öldürülmüştü. Ancak bu büyük katliam insan hakları savunucularından hiçbir zaman eleştiri almadı. O savaşta Amerikan ordusunun komutanı Curtis Lebay'ın şunları söylemişti. Oraya gittik ve Kuzey Kore'deki tüm şehirleri yaktık. Yaklaşık 3 yıl içinde Kore nüfusunun %20'si doğrudan savaşın kurbanı olarak öldürüldü. Amerika 1950'lerde Vietnam'da bir kez daha ölüm makinesini çalıştırdı ve 20 yılda en az 2 milyon sivili ve 1 milyondan fazla askeri katletti. Ancak insan hakları savunucuları yine de sessiz kaldı. 2003 yılında Irak, sahte bir iddiayla Amerikan ölüm makinesine yakalandı. Bu savaş en az 1 milyon masum Iraklı sivilin katledilmesine yol açtı. Ancak o dönemde Batı insan hakları eleştirmek ve kınamak yerine yine sessiz kaldı. Çünkü çıkarları bu sessizlikteydi. Aynı durum bugün Gazze'de de yaşanıyor. Bir soykırım daha yaşanıyor ve dünya kamuoyu bu durumdan kaygılı ama insan hakları savunucuları hala sessiz. Amerika bir kez daha soykırımı teşvik etmede lider olmuştur. Amerika, İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşa doğrudan katılması nedeniyle insani jestlerle kamuoyu üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışırken üçüncü kez Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını öngören karar taslağını veto etti. Cezayir'in Arap ülkeleri adına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bu karar taslağı 20 Şubat Salı günü yapılan toplantıda bu konseyin üyelerinden 13 olumlu oy almasına rağmen Amerika tarafından veto edildi. Unutmayalım ki Amerika Gazze'de ateşkesin tesis edilmesini engellemenin yanı sıra İsrail'e büyük mali ve askeri yardımlar sağlayarak Filistinlerin soykırımına ortak olmaktadır. Tahran Radyosu'nun günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin saldırılarında gazetecilerin şehit olmasına ilişkin son rapor, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 131 gazetecinin şehit olduğunu gösteriyor. Gazze ile ilgili çeşitli haberler gündemle ilgili medyalara yansıyor. Son sıralarda bir haber geldi. Mescid-i Aksa ile ilgili Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. Öte yandan yine de Refah bölgesiyle ilgili bir takım haberler gündeme yansıyor. Orada bulunan insani nüfusa yönelik şiddet ve saldırıların sürmesi, uluslararası camianın ve bölgesel anlamda kaygıları beraberinde getirmiştir. Şimdi bugün sohbetimizde bu kısa haberlerden yola çıkarak özellikle Refah saldırıları ile ilgili Siyonist rejimin bu cinayetleri konusunda uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamızla irtibata geçtik. Bedri hocam, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soruda şunu sormak istiyorum. Siyonist rejimin Refah bölgesine saldırma ihtimali konuşuluyor. Hatta birkaç bölgeyi de hedef aldığı belirtiliyor Bedri hocam. Şimdi savaşın bu aşamasına gelmesini siz nasıl değerlendirirsiniz? Buradan başlayalım efendim.
Siyonistlerin belirlediği hedeflere yönelmek üzere Refah kampına yönelik bir saldırı düzenliyor ve bu saldırının sonucunda da en son olarak Refah kampını hedef almıştır. Ve bu konuda saldırının son halkası olarak seçtiği bu alanı eğer elde ederse bu alanı tamamen oradaki yaşayan kesimlere kapatma ve kendi rejimini netleştirmek için burayı tamamen kendi sahasına çevirmek istiyor. Bununla en büyük desteği de şu anda emperyalist güçlerin desteğiyle bu alanı tek tek hedefleniyor ve bu soykırımın son halkası olarak görebiliriz. Burada da gerçekleştirirse bu soykırımın son halkasını gerçekleştirmiş olur ve bu büyük bir soykırıma neden olur.
Tahran Radyosu.
Sizin açınızdan savaşın uzaması İsrail veya destekçisi olan Amerika için hangi çıkarları sağlıyor efendim?
Savaşın uzanması Siyonistlerin moral gücünü de kırmaya neden oldu ve projelendirdikleri bütün sahalarının kısa bir sürede elde edecekleri hesapları vardı. Bu hesaplarının tutmadığı gibi son dönemlerde artık gelişi güzel saldırıların bu moral gücünün kırılmasına neden oldu. Ve bu hesapladıkları saldırıların bir bütün olarak kısa bir sürede bu alanı temizleyecekleri hesabı vardı. Burada başarılı olmadığını görünmektedir. Ve bu düzenli orduların gerilla savaşına karşı bir kaybı olarak değerlendirebiliriz.
Refah saldırı konusunda İsrail'i cesaretlendiren şey ne olabilir sizce efendim?
İsrail'in en büyük cesaretlendiren ve Refah kampına yönelik saldırının yoğunlaşmasının en büyük cesareti emperyalist ülkelerin ve İsrail'in yandaşı olan ülkelerin desteğiyle bu savaşı sürdürmektedir. İsrail kendi başına sadece bu saldırıları düzenleyecek güçte değil ve en büyük kaynağı da emperyalist ülkeleridir. Ve bu emperyalist ülkelerin de İsrail'e vermiş olduğu desteğin had safhaya geldi. Artık burada İsrail'in saldırılarının da artık bir parçası olmayacağı zaman zaman verdiği mesajlardan ortaya koymaktalar. Ve bunun sonu husranla sonuçlanacağı ortadadır.
Son soruda da şunu sormak istiyorum Berat Hocam. Türkiye'nin de bu gündem konusunda tepkisi medyaya yansıdı bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın açıklamasını bu konuda nasıl buldunuz efendim?
Erdoğan'ın ve Türkiye rejiminin İsrail'e olan ilişkileri 1948'lerden beri devam ede gelmektedir. Ve bunlar İsrail'in hiçbir zaman karşıtı bir siyaset izlemediği gibi bugün de aynı siyasetin bir devamıdır. Zaman zaman belki iç kamuoyuna yönelik mesajlar vermesi dahilinde bu da yaklaşan seçimlerde kendi hanesine başarı kaydetmeye çalışıyor ve burada sami olmadığı ve öte yandan perde arkasında İsrail'le olan ilişkiler sürekli has safhadadır ve ticari olsun ve askeri boyutta olsun İsrail'le imzalanan bütün anlaşmalar gündemdedir. Burada sami olsaydı var olan o ilişkilerin sonlandırılması gerekiyor. Diğer yanda verdiği tamamen iç siyasete yönelik bir mesajdır.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Filistin gelişmelerine ilişkin siyasi analist Sayın Berdi Fırat'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. İleriki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüzölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerini gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında döşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağıyla ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikoziz hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Şikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerinin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İsrail metastazı. Hepinize selamlar. Bir podcast'te daha hep beraberiz. İşgal altındaki Filistin topraklarında kendisine İsrail adını veren gayri meşru varlığın oluşumunun tarihsel bir anlatımıdır bu podcast'imiz. Geçen bölümde Siyonizmin şekillenmesi ve fikri temellerine değinmiştik. Sohbetimizin bugünkü ikinci bölümünde ise ilk Siyonizm Kongresi üzerinde duracağız. Bu podcast'in kaynağı ise 2021'de yayınlanan Kuroş Aliyani'nin yazdığı İsrail'in Metastazı isimli kitaptır. Sionizm Kongresi Theodor Herzl'in Yehudistan adlı kitabında yazdığı dileklerini yerine getirmek amacıyla 29 Ağustos 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde Siyonist örgütleri temsil eden 200'den fazla katılımcının katılımıyla toplandı. Hatırlarsanız Herzl'in tüm amacı dünyanın her yerinde Yahudileri toplamak için bir toprağı gasp etmekti. Ve Herzl'in amaçlanan toprağı Filistin'di. Birinci Siyonizm Kongresi'nin kararı Filistin'de Yahudiler için güvenli bir yuva yaratmaktı. Ve bunca amaca ulaşmak için bazı girişimleri ve araçları da önerdiler. Yahudi çiftçilerin, sanayicilerin ve tüccarların Filistin'e yerleşmesini teşvik etmek, her ülkenin yasalarına göre tüm Yahudilerin yerel gruplar halinde birleştirilmesi, Yahudilerin duygu ve farkındalıklarını güçlendirmek. Kongre bildirisinde anlatılanlar aldatmacayla karışık bir nevi askeri içerik taşıyordu. Bu açıklamada dünyada ve muhatapta bir duyarlılık yaratmamak için yönetim yerine ev kelimesi kullanılmıştır. İlk kez 19. yüzyılda ve ondan sonra dünyanın dört bir yanına dağılmış farklı milletlerden insanlar bir araya gelerek müdahaleci bir bildiri yayınlayarak bu toprağın egemenliğini alenen çiğnediler. Birinci kongrede hazır bulunan Siyonistlerden biri olan Nahum Sokolov, Siyonizm Tarihi adlı kitabında şunları yazıyor. Bu kongrenin açılışı ağıt yakmak ya da protesto için değildi. Amaç ciddi eyleme geçme ve kendi kendine yetmeye yönelmeye zorlamaktı. Bu kongrede Heidelberg Üniversitesi'nde matematikçi ve profesör olan Hermann Shapira daha sonra 5. ve 11. kongrelerde incelenip onaylanan ve Siyonist hareketin çehresini değiştirmeye yol açan iki öneri sundu. İlk teklif Filistin'de Yahudilere toprak satın almak için bir fon oluşturmak, ikincisi ise bir Yahudi üniversitesi kurmak. 19. yüzyılın en önemli İngiliz şahsiyetlerinden biri olan Lord Shaftesbury'un ilk Siyonist Kongre'den 66 yıl önce 1838'de etkili bir dergi olan Quarterly Review'da Britanya İmparatorluğu'nun Batı Avrupa'daki kârı hakkında bir makale yazdığını bilmek yerinde olur. İngilizlerin Filistin'i sömürgeleştirmesini Yahudi simalarının sayesinde gerçekleştirebildiğini vurguladığı da dikkat çekici bir gerçektir. Bu makale şunları belirtmektedir. Filistin toprağı ve iklimi Büyük Britanya'nın ihtiyaçları için gerekli olan üretimin büyümesine özel olarak uyuyor. En iyi pamuğa sınırsız bollukta sahip olunabilir. İpek ve kök boya bu ülkenin ana zirai ürünüdür. Zeytinyağı hala bu toprakların ana ürünüdür. Sadece sermaye ve becerilere ihtiyaç vardır. Bir İngiliz subayının varlığı ve onun varlığını yaratacağı artan mülk güvenliği insanları Filistin'de çalışmaya çağıracak ve başka hiçbir toprakta tarımı olmayan Yahudiler bu topraklara gelip büyük bir tarım tesisi kurabileceklerdir. Şimdi matematikçi Bay Shapira'nın iki önerisine geri dönelim. Birinci, Siyonist Kongre'ye katıldıktan 8 ay sonra kendisi öldü. Tabii ki bu iki önerisi 1901 ve 1913 Dünya Siyonist Kongresi tarafından kabul edildi. Shapira'nın ikinci önerisiyle ilgili olarak 1918'de Kudüs İbrahim Üniversitesi'nin kurulması için gerekli zemin hazırlanmış ve 1925'te açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin durumuna da bu dönemde bakmak gerekir. Savaşın başlamasıyla Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı kumarına girmiştir. Osmanlı Padişahı Dünya Savaşı'na katılarak Almanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanında yer alarak önce İngiltere ve Fransa'nın eline geçen Mısır, Tunus, Kıbrıs ve Balkanları imparatorluğuna geri getirebileceğini düşündü. Ayrıca Osmanlı Padişahı 1. Dünya Savaşı'na katılarak iç karışıklıkları bastırabileceği ve dış borçları ödemeyeceği umuduna sahiptir. Ancak Osmanlı için bir başarısızlıkla sonuçlandı. Almanya, Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Rusya, Japonya ve Amerika'ya karşı savaşı kaybettiler. Bu yıkıcı savaşta yaklaşık 9 milyon 900 bin asker ve 7 milyon 700 bin sivil hayatını kaybetti. Dünya Savaşı 11 Kasım 1918 Pazartesi günü sona erdi. Ancak ondan öncesinde alın 30 Ekim'inde Monors limanında Osmanlılar ile İngilizler arasında ateşkes imzalandı. 10 Ağustos 1920'de Osmanlı Devleti ile 1. Dünya Savaşı'ndan galip çıkan ülkeler arasında hükümleri aşağıdaki gibi olan bir antlaşma imzalandı. Osmanlıların özel Kürdistan ile hiçbir ilgisi olmayacaktır. Ermenistan özgür ve bağımsız bir ülke olacaktır. Filistin'de Yahudiler için bir vatan kurulacak. Osmanlıların Mısır ve Sudan üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Kıbrıs Büyük Britanya'ya ilhak edilir. Fas ve Tunus Fransız himayesine alınır. Bu antlaşmanın üçüncü maddesi Balfour Deklarasyonu ve hükümlerine atıfta bulunmaktadır. Balfour Deklarasyonu İngiliz hükümetinin 1917'de 1. Dünya Savaşı sırasında Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurulmasını desteklemek için yayınladığı bir bildiriydi. Bu açıklama daha sonra Balfour Deklarasyonu olarak anılacak olan Siyonist hareketin liderlerinden Lord Lionel Walter Rothschild, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de gönderilen bir mektup şeklindeydi. Balfour bu mektubunda İngiliz hükümetinin Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını desteklediğini ve bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını bildirdi. Filistinler bu duyuruyu binlerce yıldır yaşayan Filistinlerin bu topraklardan yerinden edilmesine neden olan küresel Siyonizmin taleplerine yanıt vermek üzere Filistin'de sahte bir Siyonist rejim kurulmasının ilk adımı olarak görüyor. Balfour Deklarasyonu yayınlarken bu İngiliz stratejisinin nedeni hakkında birçok soru gündeme geldi. İngiltere neden bu deklarasyonu yayınladı? İşgalci İsrail Devleti'ni kurmanın faydası neydi? İngiltere bu açıklamayı merhametinden mi yayınladı? İngiltere Siyonist baskısı altında mı bu bildiri yayınlamayı kabul etti? Küresel bir süper güç olarak Britanya'nın çıkarları bu denklemlerin neresine oturuyordu? Bazıları Balfour'un bu bildiri yayınlarken Yahudilere derin bir şefkat gösterdiğine inanıyor. Ancak Balfour Deklarasyonu'nun neden yayınlandığıyla ilgili ortaya bir başka varsayımda Weizmann'ın İngiliz hükümetine yaptığı hizmetlerle ilgilidir. Bazıları Balfour Deklarasyonu'nun 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'ye birçok bilimsel hizmet sağlayan ve asetonu keşfeden dünya Siyonist örgütü başkanı ve Yahudi kimyager Chaim Azrael Weizman'a teşekkür etmek için yayınlandığına inanıyor. Çünkü aseton İngiliz silah endüstrisinde önemli bir rol oynadı ve devrime neden oldu. Bu bağlamda ileri sürülen bir başka varsayım da Balfour Deklarasyonu yayınlanmasının nedeni olarak küresel siyonizmin özellikle de onun zengin insanlarının gücünü ve bu grubun İsrail Devleti'ni kurma baskısını gösteriyor. Bir bakıma bazıları Yahudi zenginlerle ayrılmaz bir bağ olan küresel kapitalizmin, o dönemde küresel kapitalizmin somut örneği olan İngiliz hükümetine Balfour Deklarasyonu yayınlamayı kabul ettirdiğine inanıyor. Ancak İngiltere'nin Balfour Deklarasyonu yayınlamasının en önemli sebebinin bu ülkenin Batı Asya'nın göbeğinde bir Yahudi devleti kurmadaki çıkarları olduğu söylenebilir. Basit bir ifadeyle İngiltere'nin ve genel olarak Batı dünyasının Batı Asya bölgesindeki çıkarlarının Yahudiler için bir ulusal hükümet oluşturmak ve bu hükümetin onlar için stratejik bir müttefik rol oynamak olduğu söylenebilir. Elbette Siyonist rejimin ilk başkanı olan Chaim Weizmann'ın lobiciliğinin Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasında önemli rol oynadığını belirtmek gerek. Weizmann bu çabalar yorucu olsa da diplomasinin bunu gerektirdiğini vurguluyor. Balfour Deklarasyonu öncesinde de bazı gelişmeler yaşanmıştı. 1915 sonbaharında ve Birinci Dünya Savaşı'nın tam ortasında savaşın bir tarafında yer alan İngiltere, Fransa ve Rusya zafer kazanmaları halinde karşı tarafta yer alan Osmanlı İmparatorluğunu kendi aralarında bölmeye karar verdiler. İngiltere ve Fransa'dan bir temsilci aylarca gizlice müzakerelerde bulundu ve pazarlık yaptı. Elbette Rusları görüşmelerin devamı ve bu durumu hakkında bilgilendirdi. Nihayet Mayıs 1916'da iki taraf tatmin oldu ve bazı tarihçilerin böyle bir anlaşma sağlandığını belirtti. Buna göre Küçük Asya adlı bir belge gizlice imzalandı. Bölgenin siyasi coğrafyasını hatta sakinlerinin kaderini değiştirecek bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşma daha çok Skyes-Picot anlaşması olarak bilinir. Skyes İngiliz temsilcisi ve Picot Fransız temsilcisinin soyadıydı. Müzakereler sonunda varılan anlaşma ve çizilen haritaya bu iki kişinin adı verilmiştir. Bu anlaşmaya göre Filistin İngiltere'ye teslim edildi. Ancak bir sömürge değil, bir manga toprağı olarak Britanya'ya verildi. Suriye ve Lübnan ise Fransa'nın elinde kaldı. Skyes-Picot Antlaşması ve Balfour Deklarasyonu Filistinli yerli halk ile Yahudi göçmenler arasında İngiliz hükümetinin de endişe kaynağı olan bir çatışmaya neden oldu. İngiliz yetkililer Batı Asya'da bir halk ayaklanmasıyla karşılaşmak istemiyorlardı. Ve Yahudi göçmenlerle savaşacak sabırları da yoktu. Böyle bir durumda İngiliz hükümet yetkilileri tarafından iki çözüm düşünüldü. İlk çözüm Filistin topraklarını iki bağımsız Yahudi ve Filistin devletine bölmekti. İkinci yol bir Filistin devleti ve Filistin içinde bir Yahudi yurdu kurmaktı. Dönemin İngiltere Başbakanı James Ramsay MacDonald, Filistin halkının bağımsız bir Yahudi devletinin kurulmasına karşı direniş düzeyini göz önünde bulundurarak ikinci çözümü seçti ve parlamentoya sundu. MacDonald programında bağımsız Filistin devletinde Yahudi ulusal yurdunun kurulması 10 yıllık bir süreçte öngörülmüştü. Bu programda Yahudi göçünün tabanı 5 yıl boyunca 75 bin kişi ile sınırlandırılmış ve göçün artması ancak Filistinli Arap halkının çoğunluğunun rızası ile mümkün olacağını belirtmişti. Bu programa göre Yahudilerin Filistin'de alınıp satılabilecek mülklerinin sadece %5'ini alabileceklerdi. Ancak MacDonald programı Weizmann ve diğer Siyonist liderler tarafından güçlü bir olumsuz tepki ile karşılandı. Weizmann'a göre MacDonald'ın programı Herschel'in Yahudiliğinin ölümüydü. O dönemde Yahudi Ajansı'nın başkanı olan David Ben-Gurion da MacDonald's programının bir karşıtıydı. Bu nedenle program fiilen iptal edildi. Balfour Deklarasyonu yayınlanmasından önce Yahudiler Filistin nüfusunun %5'inden daha azına sahipti. Ancak bu deklarasyonun yayınlanmasından sonra Filistin üzerindeki İngiliz mandası sırasında Siyonist nüfus dünyanın farklı yerlerinden gelen göç araçlarıyla giderek arttı. Ancak dikkat çeken nokta Yahudi göçmenlerin Filistin'e gelmesiyle aynı zamanda hem İngiltere'nin hizmetinde olan hem de Siyonist düşüncenin gelişmesinde aktif olan bazı Siyonist istihbarat, güvenlik, karşı istihbarat ve harekat teşkilatlarının oluşmasıydı. Başlangıçta Haganah ve Palmach adlı iki Siyonist istihbarat teşkilatı kuruldu. Daha sonrasında casusluk, güvenlik ve karşı istihbarat misyonları olan çeşitli kuruluşlar da kuruldu. Siyonistlerin Filistin'de casusluk ve güvenlik kurumları geliştirmesine yaklaşım Herschel'in tavsiyeleriyle ilgiliydi. Herschel, Yahudiler arasında bir mutabakat yaratmanın temeli olarak çevre korkusu ilkesinden yararlanmaktı. Buna göre bireysel Yahudi göçmenler arasında Avrupa-Filistin çifte korkusu aşılanmalıydı. Siyonist casusluk örgütünün daha iyi anlaşılması için aynı dönemde yani 20. yüzyılın başlarında Filistin'de istihbarat ve karşı istihbarat ve harekat faaliyetlerinde bulunan casus ve terör örgütlerinden bazılarını tanıtacağız. Bargiura grubu. Bu grubun 1907'de Yafa'daki kurucuları Rusya'nın devrimcilerinden büyük derecede etkilenmişti. Onlara göre Yahudi göçmen cemaati Filistin cemaatinden bağımsızlık derecesini artırmalıdır. Grubun adını Roma yönetimi sırasında bir Yahudi general adı olan Bargiura olarak seçtiler. Bu grup dönemin başka bir Yahudi gruplarının aksine Romalılara karşı terör aracını kullanmaya karar vermedi. Aksine bu grup Yahudilerin bağımsızlığını aradı. Yahudileri savunmak amacıyla oluşturulan bu grup, Yahudi yerleşim birimleri için Filistinli muhafızlara güvenmenin bir hata olduğuna ve Yahudi çiftçilerin bu alanda kullanılması gerektiğine inanıyorlardı. Haşmer grubu. Nisan 1909'da Bar Giora grubunun kurucu üyelerinden biri Haşmer adında yeni bir organizasyon kurdu. Bu grup daha küçük, daha korkutucu, daha komplocuydu ve üye kabul etmede çok katıydı. 1920'de Haşmer yıllık toplantısında bu grubun üyeleri arasında sözlü bir tartışma çıktı. Bazıları Haşmer'i yeraltı ve nispeten gizli bir organizasyon olarak devam ettirmek istedi. Diğerleri onu geniş bir organizasyona dönüşme ihtiyacını vurguladı. Bu sonuçsuz tartışmalar sonucunda aynı toplantıda Haşmer'in dağıtılmasına ve Hagana grubuna katılma kararı verildi. Nili grubu. Nili, Yahudi İncil'inden İsrail'in ihtişamı anlamına gelen İbranice bir ifadenin kısaltmasıdır. Nili grubu 1915-1917 yılları arasında Osmanlı, Filistin'de faaliyet gösterdi. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedeceğini bilen bu grup, İngiltere'ye Osmanlı hakkında bilgi veriyordu. Ancak 1917'de Osmanlı hükümeti bu casus ağını keşfetti ve tüm üyeleri idam edildi. Elbette Babat, Nili grubunun sadece bir bilgi ağı olmadığını, bu grubun Osmanlıları ve Filistin halkını kültürsüz ve cahil olarak sunmaya çalışan hedefli garazkar bir anlatım ağıdır. Öte yandan Yahudileri İngiliz müttefiki olarak göstermeye çalışıyordu. Yahudi Lejyonu veya Mangası. Bu grup 1915'te Osmanlı ve Almanya'ya karşı savaşmak ve İngiltere'ye eşlik etmek için Yahudi göçmenler arasında kuruldu. Grup 1917'de İngiliz ordusu tarafından resmen kabul edildi ve Yahudi Alayı adını aldı. Hagana grubu. Hagana bazı yönlerden Bar Giora grubunun savunuculuğuna dayalı Haşmer'in düzeni ve gizliliği, Nili'nin istihbarat faaliyeti ve Yahudi alayının askeri eğitimi dahil olmak üzere önceki deneyimlerin sonucu olarak 1920'de kuruldu. Hagana 1947'den 1948'e kadar Filistin'in son işgal savaşında Siyonistlerin ana örgütlü gücüydü. İngiltere'nin ve Siyonizm liderlerinin faaliyetleri sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 29 Kasım 1947'de oylamaya sunularak Filistin'in orada yaşayan Yahudiler ve Araplar için iki ayrı ülkeye bölünmesine yönelik 181 sayılı kararı kabul etti. Arapların kabul etmemesine ve birçok ülke ve hükümetin protestolarına rağmen Bu karar bizzat Filistinlerin Siyonist rejime karşı amansız ve sürekli mücadelesinin temeli oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 13 red, 10 çekimser oya karşılık, 33 evet oyla kabul edilen bu karara göre Filistin topraklarının %55'i daha önce %5 civarında olan bir rejime tahsis edilmişti. Buna göre Kudüs şehrinin Urşalem uluslararası olarak yönetilmesine karar verildi. İsrail ve Tastası isimli podcast'in ikinci bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin